Ayrım 4. Hesaplaşma. Atakan Büyükdağ. Sayfa 65. 11. Bölüm. Fransa'nın gururu. Haziran ayı itibariyle Hitler'in Fransa'yı ele geçirmek üzere olduğu da fark eden müttefikler, o çok önem verdikleri Norveç'i bile bırakmak zorunda kalıp tüm güçlerini Fransa'ya aktardılar. Müttefikler Hitler'i bu şekilde durdurabileceklerini zannediyorlardı. Fakat Yıldırım Savaşı doktrini ile üç ayrı koldan adeta Fransa topraklarını yararak ilerleyen Alman birlikleri 14 Haziran'da Paris'e kadar girmişti. İlerleyen günlerde Fransa'nın derinliklerine kadar inmeye başlayan Alman birliklerini ne İngiliz desteği ne de Fransız ordusu durdurabiliyordu. Büyük zayiatlar veren müttefikler Fransa'yı kurtaramayacaklarını anladıklarında Hitler'e bir ateşkes talebi mesajı ilettiler. Hitler de bu talebi gülümseyerek kabul etti ve Fransa'ya tarihinin en büyük derslerinden birisini vermek üzere ateşkes görüşmelerini yapacak olan heyeti oldukça manidar bir şekilde Fransa'nın Compiègne ormanına çağırdı. Heyet 20 Haziran saat 14.30'da Paris'i terk etmek zorunda kalan hükümetin yeni merkezi Bordeaux'dan ayrıldı. Heyetin başkanlığını Fransa'nın 2. ordusunun başındaki isim General Hunziker yapıyordu. Heyette ayrıca politik danışman olarak elçi Léon Noël ve Hava ve Deniz Kuvvetlerinden General Bergere ve Koramiral Maurice Leluc bulunuyordu. Yıkıntıların arasından geçerek ilerlemek zorunda kaldığı eziyetli bir yolculukla Compiègne ormanına doğru giden heyeti orada sürprizle bir vagon bekliyordu. Bu sürpriz vagon savaşın en manidar anılarından birisini temsil ediyordu. Hitler'in talimatıyla Compiègne müzesinden çıkarılıp ormanın içerisine getirilen bu vagonun özelliği ise 11 Kasım 1918'de Fransızların 1. Dünya Savaşı'nı fiilen bitirmek amacıyla Almanya'ya dayattığı ateşkes antlaşmasının imzalandığı vagon olmasıydı. 11 Kasım 1918'de Fransız Mareşal Ferdinand Foch'un hazırladığı ve Almanya'nın imzaladığı bu ateşkes anlaşması sonucunda Almanya fiilen savaştan çekilmiş, Paris Barış Konferansı'nda 6 ay süren pazarlık döneminden sonra da Almanya'nın prangası Versailles Anlaşması imzalatılmıştı. Bu nedenle Almanya'nın masada teslim olduğuna inanan ve bunu asla kabullenememiş olan Hitler için bugün çok önemli ve manidar bir gündü. Hitler vagonu 11 Kasım'da nerede duruyorsa oraya koyun emrini vermişti. Vagonda verilen emir üzerine müzeden çıkarılmış ve Compiègne ormanına tam olarak 11 Kasım 1918'de durduğu noktaya getirilmişti. Hitler Fransa'nın Almanya'yı fiilen savaştan çektiği ve ihtilaf devletlerine yem ettiği vagonda bu sefer Fransa'nın yem edileceği bir imza töreni düzenleyecekti. Ve bu törenin herkes tarafından duyulması için tüm dünya basınını oraya çağırmıştı. Alman radyoları da bu Fransız hezimetini canlı yayınla aktaracaklardı. 21 Haziran günü saat 15 olmuştu. Hitler büyük bir Mercedes arabanın içerisinde vagonun bulunduğu alana geldi. Belli ki her zamanki gibi arka koltukta oturmak istememişti. Yine ön koltukta şoförün yanında oturuyordu. Arabanın kapısı açıldı ve Hitler indi. Bölge tamamen Fransız gururu ile kaplanmıştı. Uzakta Almanlara burada savaşı fiilen bitiren Mareşal Foch'un bir heykel anıtı vardı. Az ileride de yerden biraz yüksekte duran 11 Kasım 1918 ile ilgili bir taş anıt. Hitler geçmişi olan kızgınlığının yüzünde oluşturduğu ifadeyle vagona doğru yürürken önce solda duran Mareşal Foch anıtına baktı ve tüm bu Fransız gururunun birazdan ayaklar altına alınacağını düşünerek yüzündeki gururlu ifadeyle arkasını döndü. Bu sefer de taş anıta doğru ilerledi. Taş anıtın üzerinde 11 Kasım 1918'de Alman İmparatorluğu'nun cani gururu esir etmeye çalıştığı hür insanlar tarafından burada kırıldı yazıyordu. Hitler yazıyı okudu ve birkaç saniye taşa baka kalıp iç çektikten sonra vagona doğru ilerledi. Vagona giren Hitler, 11 Kasım 1918'de Mareşal Foch nerede oturuyorsa tam olarak oraya oturdu. Bu sırada heyet de ormana gelmişti. General Hunziker ve heyeti görünce şaşkınlıkla karşıladıkları vagona yavaş adımlarla bindiler. Herkes kendi isimlerine özel ayrılan yerlerine oturdu ve ardından Alman Mareşal Keitel, Fransa'nın uluslararası hukuku hiçe saydığı ve anlaşmaları çiğnediğini ifade eden bir metni eline aldı. Az sonra maddeleri okuyacağım ve bu maddelerle ilgili hiçbir ek anlaşma isteğinde bulunmayacağınızı önceden belirtmek istiyorum dedi ve maddeleri okumaya başladı. Keitel maddeleri okurken Hitler de Fransız heyetinin teker teker yüzlerine bakıyordu. Yüzünü ufak bir gülümseme kapladı, ardından da vagondan ayrılıp geri kalan kısmı Keitel'e bıraktı. Hunziker 1918 mütarekelerinde Alman heyetine hükümetleri ile görüşmeleri için izin verilmişti deyince Hunziker'e siz de buradaki telefon hattından Bordo'yu arayıp hükümetinize iletişim kurabilirsiniz denildi. Kesik bir hat vasıtasıyla şartların yazılı olduğu metni Bordo'daki hükümetlerine okumaya çalışan heyet sarf ettikleri kelimelerin yarısını ancak karşı tarafa duyurabiliyorlardı. Hattın öbür ucundaki hükümet de imkansızlıklar içerisinde vagondaki heyet ile istişare etmeye çalışıyordu. Heyet hükümetten aldıkları talimat doğrultusunda her ne kadar maddeler üzerine pazarlık yapmak istese de Almanlar esnemeye hiç niyetli değillerdi. Keitel sesini yükselterek ''Buraya Hitler'in belirlediği maddeleri imzalamaya geldiniz, pazarlık yapmaya değil.'' diyordu. Almanlar imzalanmasını istedikleri 14 maddede değişiklik yapmayacaklarını ısrarla belirtiyorlardı. Fakat General Bergeren'in yoğun bir şekilde itiraz etmesi ve Keitel'in Hermann Göring'den onay alması sonucunda Fransız uçakları derhal teslim edilecektir ibaresini içeren 6. madde, Fransız uçakları silahlarından arındırılacak ve Almanların gözetiminde güvenli bir yere kaldırılacak şeklinde değiştirildi. Hükümet ile iletişim maddelerde istekler derken ilk gün bitmiş ertesi güne geçilmişti. 22 Haziran günü General Keitel artık daha fazla dayanamayıp saat 18 sularında Fransız heyetine ultimatom vererek anlaşmayı bir saat içerisinde imzalamazsanız savaş yeniden başlayacak deyince Hunziker mütarekeyi 22 Haziran günü saat 18.36'da imzaladı. İmzalanan antlaşma 25 Haziran saat 1.35'te İtalya ile beraber bir ateşkes anlaşması düzenlendikten sonra yürürlüğe girdi. Fransa'nın gururunu yerlere sererek vicdanını soğutmuş olan Hitler şimdi yeniden doğmuş gibi Paris'in keyfini çıkarıyor, 23 Haziran 1940'ta Eyfel Kulesi'nin önünde fotoğraf çektiriyordu. Şimdi hem Birinci Dünya Savaşı'nın hem de kendisinden kaçırılan ağır suyun intikamı alınmıştı. 12. Bölüm Direniş. Fransa'nın da işgaliyle Hitler artık resmen Avrupa'da kesintisiz bir toprak bütünlüğüne sahip olmuştu. Naziler şimdi Fransa, Belçika ve Hollanda kıyılarından doğruca İngiltere'ye bakıyorlardı. Eğer Hitler bir de Norveç'teki Vemork ağır su tesisinden elde ettiği ağır su ile dünya tarihinin ilk nükleer reaktörünü etkin hale getirirse sadece Avrupa'nın hakimi değil tüm dünyanın da hakimi olacaktı. Norveç'in işgalinin ardından Alman bilim adamları vakit kaybetmeden bölgeye akın etmeye başladılar. Kısa bir incelemeden sonra hemen tesisin yönetim kadrosu değiştirildi ve yeni yönetime yılda 1,5 ton ağır su üretilmesi emredildi. Almanların artık atom bombası üretmesi için önlerinde hiçbir engel kalmamıştı. Hem Avrupa'nın tek uranyum kaynağı olan Çekoslovakya'daki Yahimstal madenlerinden elde ettikleri tonlarca uranyum vardı, hem de Norveç'teki Vemork ağır su tesisinden elde ettikleri ağır su. Tek ihtiyaç duydukları şey zamandı. Sipariş verdikleri ağır suyun üretilmesi birkaç yıl alacaktı. Gelişmeleri dikkatle ve tebessümle takip eden Hitler etrafa gözdağı vermeye başlamıştı bile. Günü geldiğinde henüz bilinmeyen gizli bir silah kullanacağız ve bu silah eşi benzeri yapılamayan bir silah olacak. Daha da ötesi bu güç sadece bizde olacak. Avrupa'da bir salgın gibi yayılan Nazi Almanyası şimdi İngiltere'nin tarih boyunca yaşadığı en büyük korkusu haline gelmişti. Fakat İngiltere'nin Hitler'i tek başına durdurmaya gücü yetmiyordu. Mutlaka ek kuvvet lazımdı. En kolay ulaşılabilen ek kuvvet işgal edilen ülkelerdeki yerel kuvvetlerdir diyen İngiltere'de bu öngörüsünü bir stratejiye dönüştürerek Nazi işgali ardından ülkelerinden kovulan hükümetlere ev sahipliği yapmaya başladı. Bu hükümetlerden biri de Nazilerden kaçıp İngiltere'ye getirilen Norveç kralı ve hükümet yetkililerinin İngiltere'de kuracağı Londra merkezli Norveç hükümetiydi. İngiltere Norveç kralına siz buradan direnişinizi sürdürmeye devam edin. Ülkenizde mutlaka sizi destekleyenler ve işgalden memnun olmayanlar vardır. Biz size iletişim ve teknoloji desteği vereceğiz. Siz de oradaki yerel insanlarınızı kullanarak direniş gösterin, isyanlar çıkarın, ülkenizi geri almaya çalışın. Direnişleriniz buraya gelebilir ve onlara gerekli askeri eğitimi de burada verebiliriz. Yeter ki dönüp ülkelerini Nazilerden kurtarsınlar diyordu. Bu gerçekten de harika bir sistemdi. İngiltere ne suya ne sabuna karışıyor, asker kaybetmeden, kendisini tehlikeye atmadan, işgal edilen ülkelerin yerel insanlarını kullanarak satranç masasının arkasından Nazilerle savaşıyordu. Öte yandan Norveç kralı da kendisini tamamen direnişe adamıştı. Tam İngiltere'nin istediği bir Londra merkezli Norveç hükümeti kurulmuştu. Kral vakit kaybetmeden direnişi körüklemeye başladı. İlk iş olarak İngiltere merkezli BBC radyosundan Norveç'e düzenli olarak yayın yapıp halkı direnişe teşvik etmeye başladı. Önceleri ufak bir sorun gibi görünen bu gelişme Naziler için oldukça büyük bir probleme dönüşecekti. Kralı elden kaçırmanın bedeli çok ağır ödenecekti. Norveç'in işgali sırasında Nazilere direnen yerel kuvvetler başarılı olamamış, Norveç'i teslim etmişlerdi. Ama hala ülkesi için savaşmayı dileyen, krallarının yolundan gitmek isteyen, fakat bunun için gerekli imkanları olmayan veya bu vatanseverlerle ortak bir paydada buluşamayan insanlar vardı. Fırsattan istifade etmekte rakip tanımayan İngiltere'de bu ihtiyacı öngörerek yerel kuvvetleri Özel Operasyon Birliği adındaki bir oluşumla bünyesinde toplamaya karar verdi. Hemen Londra merkezli Norveç hükümetine bir talimat geçildi. Ülkenizdeki direnişçileri buraya çağırın, onları güzelce eğitelim. Ardından bizim vereceğimiz talimatlarla tekrar ülkelerine dönüp Norveç'i bağımsızlığa kavuşturabilirler. Sizin de isteğinizin bu olduğunu biliyoruz, bize güvenin. İngiltere'nin planı işe yaradı. Yerel hükümetin yaptığı bildiriyle işgalin ardından yüzlerce Norveçli direnişçi krallarının yolundan gidip direnişe devam edebilmek için genellikle İsveç üzerinden İngiltere'ye gelip Özel Operasyon Birliği kontrolündeki Özgür Norveç kuvvetlerine katıldı. Londra merkezli Norveç hükümeti tarafından yönetilen bu birlik Britanya'daki kendi ülkelerine en çok benzeyen ülke olan İskoçya'da komando stili bir eğitim kampında yoğun bir programla eğitilmeye başlandı. Zamanla Özel Operasyon Birliği daha da büyüdü. İşgal edilen ülkelerden insanlar akın ediyordu. Naziler işgal ettikçe direnişçilerin İngiltere'deki imkanlardan haberi oldukça daha da fazla insan geliyordu. Artık eğitim alanları da yetmemeye başlayınca bu direnişçiler için Britanya'nın kırsal kesimlerinde özel eğitim alanları oluşturulmaya başlandı. Zamanla Churchill'in gizli savaşçıları adını alan bu direnişçi birlikler kayıt dışı tutuluyor ve birliktekilerin bilgi sızdırmaması için sosyal hayat ile ilişkileri kesiliyordu. Yerel direnişçilerden oluşturulan Özel Operasyon Birliği'nin 3 temel amacı vardı. 1- Keşfetmek. 2- İspiyonlamak. 3- Sabote etmek. Özel Operasyon Birliği'ndekilerin asker kökenli olması çok mühim değildi. Çünkü aldıkları eğitim standart asker eğitimi değildi. Birlikte akademisyenler, şairler, bankacılar, profesörler, sporcular, gazeteciler ve birçok diğer meslek grubundan kişiler vardı. Geleceğin sabotaj ekibi olacak bu kişiler eylem yerine giderken izini belli etmeyip ses çıkarmasınlar diye hırsızlar tarafından, el çabukluğunda usta olup soğukkanlı olsunlar diye sihirbazlar tarafından, kilitli kapıları açsınlar diye çilingirler tarafından, karşılarına çıkan sivilleri tek sözle korkutmak için gangsterler tarafından eğitiliyorlardı. Diğer kondisyon eğitimleri ise üst düzey sporcular tarafından, atış eğitimleri en başarılı nişancılar tarafından veriliyordu. Bulundukları ortama uyum sağlama problemleri ise hiç yoktu. En nihayetinde genellikle doğup büyüdükleri yerde eylem yapmaya gönderiliyorlardı. Farklı ülke vatandaşı olup da tanımadığı bir coğrafyaya gönderilen birlik ajanı ise özel olarak o ülke vatandaşı gibi giydiriliyor, gerekli makyaj ve imaj çalışmaları ile o ülke vatandaşı gibi göründürülüyor, kendisine belirli cümleleri akıcı bir şekilde söylemesi öğretiliyor, tamamıyla bir yerel gibi görünmesi sağlanıyordu. Özel Operasyonlar Birliği'nin silahları ve kıyafetleri kendilerine özel olarak üretiliyordu. Tüm bu özel üretim gereçlerini Churchill'in oyuncak dükkanı adını verdikleri MDI adlı silah üretici departmanından sağlıyorlardı. Özel Operasyonlar Birliği'nin kendilerine ait bir propaganda birliği bile vardı. Bölgedeki çakallar imkan buldukları yerde halkı ateşleyip Nazi yönetimine karşı halkı ayaklandırıyorlardı. Öte yandan İngiltere'ye gelmeyip ülkelerinden Özel Operasyonlar Birliği'ne destek veren yerel unsurlar da vardı. Bazı ajanlar Norveç'te Nazi himayesinde yaşayıp kendisinin direnişçi olduğunu belli etmeden kendilerine verilen talimat doğrultusunda keşif yaparlardı. Bazıları bu keşifleri radyocu ajana istihbarat olarak ulaştırır, bazıları ise imkan buldukları yerde halkı ateşleyip Nazi yönetimine karşı halkı ayaklandırırlardı. Bölgede her daim en az bir radyocu ajan bulunurdu. Genellikle İngiltere'de eğitim verildikten sonra ülkelerine gönderilen radyocu ajanlar bilgileri diğer yerel özel operasyonlar birliği ajanlarından toplarlar ve topladıkları bilgileri İngiltere'ye gönderirlerdi. Aynı şekilde radyocu ajanlar İngiltere'den gelen talimatları da ilk alan kişi olarak İngiltere'nin talimatlarını bölgedeki diğer keşifçi veya isyancı ajanlara iletme görevini de üstlenirlerdi. Kısacası radyocu ajanlar İngiltere bazlı hükümet ile işgal altındaki topraklar arasındaki yegane köprü görevini görürlerdi. Bu ajanlardan birisi de eğitimden sonra ülkesine geri gönderilecek ilk özel operasyonlar birliği ajanlarından birisi olan Peynir Kod adlı ajan Odd Starheim'di. Anavatanı Norveç'e gitmek üzere hazırlanan Starheim, tarihi değiştirecek bir istihbaratı sağlayacağından habersiz bir şekilde son hazırlıklarını tamamlıyordu. 13. Bölüm Eve Dönüş. Odd Starheim, Nazilerin Norveç'i işgali sırasında kralının yolundan gidip Nazilere karşı direnenlerden birisiydi. Çocukluğunu babasının gemisinde geçiren Starheim'ın deniz araçları ile arası haliyle oldukça iyiydi. İşgal sırasında Nazilere zor anlar yaşattıktan sonra da bu yeteneğini fırsata dönüştüren Starheim, bir tekneye el koyup İskoçya'ya doğru yola koyulmuş ve orada Özel Operasyonlar Birliği'nin Norveç Özgürlük Topluluğu, Martin Linge tarafından kurulduğu için Linge Topluluğu olarak da adlandırılır, adlı koluna katılmıştı. Starheim İskoçya'da aldığı tam kapasiteli ajan eğitimi sonrasında artık radyo ekipmanı kullanıp istihbarat vermeyi, zorlu koşullarda hayatta kalabilmek için kendine yiyecek üretmeyi, baskı altında soğukkanlı olmayı, yüksek isabetli silah atışları yapmayı ve ne tür patlayıcıları hangi kritik yerlere yerleştirmek gerektiğini oldukça iyi bir şekilde öğrenmişti. Şimdi ise ana vatana dönüp yerel kontaklarla bağlantı kurma, potansiyel direnişçileri ekibe katma ve onları istihbarat ajanı yapıp ve morg ağır su tesisinde neler olup bittiğini İngiltere'ye bildirme zamanıydı. Bu görev başarılırsa Starheim, işgal altındaki Avrupa'dan İngiltere'ye radyo kontağı kuran ilk ajan olacaktı. İngiltere Starheim kararını kolay vermemişti. Çünkü Starheim yetenekli olduğu kadar tehlikeli de bir isimdi. Tekne kaçırmış yetenekli bir direnişçi olarak Naziler tarafından aranan Starheim, eğer yakalanırsa İngiltere'de var olan oluşumdan bahsedebilir ve bu İngiltere'nin gelecek projelerine koca bir balta vurabilirdi. Starheim'ın artısını da eksisini de masaya yatırdılar ve kendisinin topluluğun en yetenekli ajanlarından birisi olduğu göz önünde bulundurulunca bu iş için Starheim'dan daha iyi bir seçenek olmadığı sonucuna vardılar. Ve 1940 yılının son günleri yaşanırken Starheim için görev çanları çaldı. Britanya sahillerinden Norveç kıyılarına doğru yola çıkan bir denizaltının içerisinde sahile çıkma planları yapan Starheim ve denizaltı ekibi başarılı bir şekilde Norveç kıyılarına ulaşmışlardı. Ama 3 gündür Alman savaş gemilerine yakalanmadan su altından kıyıya çıkmak için aradıkları fırsatı hala bulamamışlardı. Bir kez yakalandılar mı bir yandan Alman denizaltıları, diğer yandan Alman savaş gemilerinin bıraktığı sualtı bombaları hayatı denizaltına zindan eder, çok geçmeden de denizin dibini boylarlardı. Sonrası ise malum, havasızlık ve kesin ölüm. Su altındaki 3. günün sonunda Starheim periskopa çağrıldı. ''Ajan Peynir, periskopa gelip bir bakın, işinize yarar bir iniş noktası görürseniz bize rotayı söyleyin, sizi artık karaya ulaştıralım.'' Starayın periskopun başına geçti ve denizaltı su yüzüne çıktı. Fakat bu girişim de pek uzun sürmedi. Bir Alman savaş gemisinin yanaştığını gördükleri an denizaltıyı var gücüyle suyun derinliklerine batırdılar. Şansları yaver gitmiş, fark edilmeden düşmanı atlatmayı başarmışlardı. Ama aynı riski bir defa daha almanın manası yoktu. En iyisi gece karanlığını beklemekti. Suyun altında gün boyu bekledikten sonra nihayet gece olmuştu. Denizaltının kaptanı denizaltıyı su yüzeyine çıkarmadan karaya olabildiğince yaklaşıp durdu. Şimdi kıyıya çok yakınlardı. Starheim için beklenen uyarı gelmişti. Ajan Peynir, bir dakika içerisinde kapağı açabileceğiniz mesafede su yüzeyine çıkıyoruz. Denizaltıyı terk etmeniz için sadece 30 saniyeniz var. Starheim için yeşil ışık yanmıştı. Katlanabilir pedallı kanosu ile denizaltının kapağından çıkan Starheim, gecenin karanlığında hemen kanosunu simsiyah denizin ortasına bıraktı ve ardından kendisi de kanoya atladı. Ocak ayının soğuğunda buz gibi suyu üzerine sıçratan Starheim bir yandan, Ocak ayında Norveç'te denizin ortasında bir kanonun içerisinde olmak, operasyon için daha kötü bir zaman seçilemez herhalde diye söyleniyor, bir yandan da var gücüyle pedalı çeviriyordu. Alman devriyesine yakalanmamak, hızlıca karaya çıkmak zorunda olan Starheim nihayet Ulleroy adasına vardı. Hemen karaya çıkan Starheim kanosunu tekrar katladı. Sırılsıklam olmuş kıyafetleri, yol boyunca sudan kurumaya çalıştığı sırt çantası ve özel operasyon birliğinin yeni geliştirdiği kablosuz radyo ekipmanı ile vakit kaybetmeden yola koyulmaya başladı. Hayda, bu adam da nereden çıkmıştı şimdi? 50 metre kadar ileride bir Norveçli balıkçı ağını toparlıyordu. ''Nereden çıktı şimdi bu adam? Acaba benim denizden karaya çıktığımı görmüş müdür? Görmemiş olsa ne fark eder? Bu sırılsıklam halimi sorsa nasıl açıklarım?'' diye düşünerek tam saklanmaya karar veren Starheim, ''Bir dakika ya, bu benim için çok iyi bir fırsat da olabilir. Bu saatte ana karaya feribot bulmam imkansız. Adam sonuçta balıkçı. Onu ikna edip balıkçı teknesiyle ana karaya geçebilirim. Kıyafetiyle ilgili de soru sorarsa bir şeyler uydururum artık.'' diye düşünerek balıkçıya doğru yürüdü. Dördüncü ayının sonu. Sayfa 81.